Ayrım 28, sayfa 227. Kızımın babamın evinde büyümesine razı oluşum, bir anlamda Dolunay'ın onların çocuğu olmasına izin verişim, ben dağılmış hayatımı toplarken onun zarar görmesinden duyduğum korku yüzündendi. Çok hırpalanmıştım ve hayatımı yeniden düzenlemek zorundaydım. Ayrıca işim benden büyük bütün zamanımı ve ruhumu talep ediyordu. Çocuğum sevgimin ürünüydü ama bu noktada tuzağım da olabilirdi. Kendimi ona adayıp hiç olmakla, yeniden ve başararak var olmak arasında kısılıp kalmış hissediyordum kendimi. Babamla Nigar ise onu benden daha çok görüyor, birlikte oluyor ve kolluyorlardı. Nigar babamla evlendiğinde 30 yaşındaydı. Çocuğu olabilirdi ama olmadı. O da içindeki çocuk özleminden hiçbir zaman kurtulamadı. Dolunay doğduğunda benim içimde bulunduğum koşullar ona küçük bir çocuğa annelik yapma fırsatı yaratmış oldu. Zamanı da vardı ayrıca. Profesörlük kadrosu yokluğu yüzünden dönen ayak oyunlarından sıkılıp emekli olmuş, kendini okumaya, bir şeyler yazmaya vermişti. Ne var ki yazma işi iyi gitmiyordu. Hatta tökezlemişti. Ne yazacağını bilmiyordu. Sonra Dolunay girdi dünyasına ve o da yavaşça Dolunay'ın dünyasına girerek çocuk öyküleri, masalları yazmaya başladı. Başarılı oldu. Bir yığın çocuğun gözdesi şimdi. Doğumdan 6 ay sonra göreve başladığımda evin alt ve üst katları arasındaki ayrım Dolunay'dan ötürü en aza indi. Bakıcı kadın Nigar'ın bulduğu biriydi ve benden çok onun sözünü dinliyordu. Zaten bütün gün okuldaydım. Hocanın bütün angaryalarını üstlenmiştim. Gelmediği saatleri dolduruyor, idari işlerini yürütüyor, öğrencilerle arasında iletişim kuruyor, araç gereç sorunlarını çözmeye çalışıyor. Bu arada mesleki kariyerimi ilerletmek için çaba gösteriyordum. Fakülteden yorgun döndüğümde Dolunay'ı üst kattan alıp alt kata, sözde kendi evime götürüyordum. Sürekli uykusuzdum. Gecelerim beynin karanlık kaybı yüzünden tam bir karabasandı. Uyuyabildiğim gecelerde bile çocuğun sesini duyabilmek için kendimi baskı altında hissediyor olmam beni gergin, sinirli biri haline getirmişti. Tasalı, tutarsızdım. Kendimi bazen kızıma saatler ve kaçırılmış zamanlarla bağlı hissediyor, onun nasıl olup da benim ve tabii Bedir'in çocuğu olduğunu soruyordum kendime. Çocuk sağlıklı, güleç ve güzeldi. Bedir'in kocaman parlak gözlerini taşıyordu renk farkıyla. Koyu yeşille lacivert arası çok güzel, melez bir renk. Saçları ise benimki gibi sarıydı. Benim gibi sabırsız ve tutkuluydu. Küçücük bedeninin gösterdiği irade şaşırtıcıydı. İstediğini elde etmek için avaz avaz ağlayıp bağırıyor, her nesneyi eline alıp tanımak istiyor, izin verilmeyince çığlıklar atıyordu. Bir yaşına yaklaşırken hevesle, hırsla emeklemeye, kıçının üstüne düştüğünde gururu kırılmış gibi dudağını titretip yüzünü buruşturarak kendini acındırmaya başlamıştı. Yukarıdakiler onun tatlılığından, zekasından, parlaklığından büyüleniyorlardı. Babamla Nigar'dan kızıma akan sevgiyi görebiliyordum. Onun çevresinde dönüyor, yaptığı her şeyi sevinç gösterileriyle karşılıyor, olağanüstü buluyorlardı. Parmaklarıyla burnuna, yumuşacık kulaklarına, minicik ellerine dokunuyor, onunla uzun uzun konuşuyor, bu güzel yaratığı neredeyse kutsuyorlardı. Bense yetersiz, dayanıksız, kötü bir anneydim kendi gözümde. Bu çocuğu babasız büyütmeyi gözüm kesmiyordu üstelik. Onu çok seviyordum ama sevdiğimi hissedemiyordum. Sevgimin ve acımın içinde yaşamsal bir şey eksikti. Yağmalanmış gibi bomboştum ve bir bebek arabasının arkasından yürürken kendimi hizmetçi gibi görüyordum. Çok gayret etmeme rağmen tezimi bitirememiş, 2 yıl akıp geçtiği halde pek az ilerleyebilmiştim. Kesin bir kararla yeniden tezime döndüğümde Dolunay babamlarda daha fazla kalmaya başladı. Sonra da büsbütün. Önce Cici, sonra anne ve en son ikisini birleştirip Cican dedi Nigar'a. Hala da öyle der. Ben Haluk'un sokağındaki eve taşındığımda 6 yaşındaydı ve babam hiçbir şey konuşmamıza gerek kalmadan sahip çıkarak yanına alıkoydu onu. Onun evi orasıydı. Orada o sevgi dolu ortamda büyümüştü ve kızımı onlardan koparma hakkını kendimde görmüyordum. En önemlisi onlara kendimden daha fazla güveniyordum. Dolunay bütün kavrayış ve kurumlarıyla sağlam bir orta sınıf kültürü içinde onun bütün imkanlarından yararlanarak yetişti. İyi okullarda iyi okudu ve çok sevildi. Kuşkusuz ilk gençlik yıllarında aramızda küçük kavgalar oldu, acılar çektik, kırgınlıklar yaşadık ama bunları tanıdığım bütün anne babalar yaşıyordu. Babasını cesaret ve bilinçle ilk sorduğunda 14 yaşındaydı. Bir şeyler biliyordu belki ama benden duyma ihtiyacı içindeydi. Ona her şeyi olduğu gibi anlattım. Boğazım sıkışarak, öğrendiklerine açık olup olmadığını anlamaya çalışarak ve benimle aynı duygu durumunda bulunup bulunmadığını gözleyerek. Büyük bir olgunlukla, anlayarak dinledi beni. Dolan gözlerini saklamadı ve sustuğumda kalkıp beni sımsıkı kucakladı. Sonra da ağlamaklı ama avutucu bir sesle, "Üzülme anne, hadi ağlama, ben iyiyim, sen de artık her şey yolunda," dedi. O an onun hakkında tanıdığım birçok insandan daha az şey bildiğimi fark ettim. Deniz, akşam yemeğinden önce biraz dinlenmemi öneriyor. Bu arada o da birkaç telefon görüşmesi yapacak. Seçim kampanyası bütün hızıyla sürüyormuş. 2 saat kadar deliksiz uyuyorum. Uyandığımda hava kararmış. Kaldığım oda 2. katta ve ağaçlarla dolu arka bahçeye bakıyor. Dallar ıslak. Yağmur başlamış olmalı. Uçlarında su tanecikleri parıldayan çam iğneleri cama değiyor. Günler sonra kendimi ilk kez gerçek bir sessizlik ve yatışmışlık içinde hissediyorum. Böylesine bir dinginlik ancak dayanılması zor bir gerilim sonunda elde edilebilir. Perdeyi çekip camı aralıyorum. Taptaze havayı içime çekiyorum. Kuşlar susmuş. Zihnimde bütün gece sabaha kadar sözcükleri yankılanıyor. Şömineyi yakmış, müziği hafifçe açmış ve evcil yanının bütün hünerini dökmüş ortaya Deniz. Hazırladığı sofra iştah açıcı. Izgara somon, yengeç ve soslu patates nefis. Baharat, kekik, sarımsak ve fesleğenle çeşnilenmiş salata da öyle. Peçeteler kırmızı, ahşap yemek masasının ortasındaki şamdanlarda yanan koyu yeşil mumlardan sofraya yumuşak gölgeler dökülüyor. Her şey iddiasız ama kaliteli, sade, temiz ve özgün. Pencere önündeki yeşil saksı bitkilerini aydınlatan minik lambalar, doğru yerleştirilmiş mobilyalar, duvarlardan birini yerden tavana, boydan boya kaplayan kitaplık ve şöminede yanan odunların kokusu bende, yepyeni bir ortamda kendimi yeniden bulmuşum duygusu uyandırıyor. Bir keman ve ona eşlik eden piyanonun el ele vermeleriyle geceye doğru ilerleyen müzik tam bana göre. Duyuyor ama duymuyorum. Sofraya oturuyoruz. Şarap harika. Bahçedeki derenin şırıltısına karışan müzik, şöminedeki ateşin camlara vuran kızıllığı ve kardeşimle aramızdaki neşeli konuşmaların, şakaların yarattığı bu sıcaklık, içtenlik ne kadar yetiştirici. Bir gece önce Sina ile yediğim akşam yemeğini hatırlıyorum. Garip bir yabancılaşmayla bir an o göçmen mahallesinin, o evin, duvardaki kağıdı solmuş irislerin, kirli mutfak halısının, iyi yıkanmamış çarşafların, İslenmiş duvar kağıtlarının ve aralıksız çalan türkü bandının beneyim düzeyimle pek bağdaşmadığı duygusu geçiyor içimden. Özellikle de o yalnız, biraz garip adamla kucak kucağa ne işim vardı ki? İçimi bir sıkıntı basıyor. Bir belgeci, bodrum katlarında tasavvuf müziği yapan bir neyzen, biraz yaralı bir sürgün, üstelik benden epey genç. Ne aptallık. Allah kahretsin. Tam bir çılgınlık. Nasıl oldu da havaya girdim öyle? 3 gün boyunca, özellikle de dün gece, bende hoşnutluk yaratmış, beni mutlu etmiş olan her şey birden anlamını kaybediyor, etkileyici olmaktan çıkıyor ve düşkünlüğe dönüşüyor. Nasıl oldu da o çok zor elde edilmiş benlik duygumu kendimi unutmaya varacak ölçüde böyle birisine sunabildim? Huzursuzca ayağa fırlıyorum, mutfağa gidiyorum hızla. "Ne arıyorsun?" diye soruyor Deniz. "Tuzluk, burada, sofrada." Kendimi toplamaya çalışarak mutfak penceresinin önünde durup karanlık bahçeye bakıyorum. Gecikmiş bir tepki bu diye düşünüyorum. Neye? Ah hayır. Bir anlık hızla gelip geçen hor görme bu. Nesnelerin, eşyanın, kimin kim ve ne olduğunun hiç önemi yok. bizi birbirimize çeken, heyecan verici olan aramızdaki yakınlık, şimdiki zaman duygusu ve karşılıklı yabancılığımızdı. Dün gece o alçak gönüllü ortamda Sina'yla yan yana yerde uzanırken zamanı ve mekanı biz kendimiz oluşturduk ve orada kendimizi hiç olmadığımız kadar kayıp ama güçlü hissederek birlikte sabaha doğru yol aldık. Bu güzel yolculuk yalnızca bir gece sürmüş olsa bile belleğime yaşadığım birçok şeyden daha derin ve ayrıntılı bir biçimde yerleşti ve geçmişim farklı bir açıklık ve derinlik kazandı. Yeniden sofraya dönüyorum. Deniz yüzüme kaygıyla, anlamaya çalışarak bakıyor. Ne oldu sana böyle birdenbire? Rengin soldu. Ona bu anlık duygu değişimlerini nasıl anlatabilirim? Aşka pek fazla inanmaz ama aşk öykülerine bayılır. Bana sigara dumanlarının sisi ardından bakarken gözlerinde yoğun bir merak var. Nasıl olduysa açık verdim, peşimi bırakmaz artık. Peki tamam ama ne anlatacağım ona? O 4 günü kafamda üstün körü sıraya koymaya çalışırken, bütün kaygılarıma ve çekinceme rağmen yaşadığım şeyi onunla bölüşmeyi deli gibi istediğimi fark ediyorum. Denizden gizleyebileceğim hiçbir şey yok. Korkum kendimden. Anlatırken yer adları, konumlar, renkler ve ayrıntılar birbirine karışacak. Sözcüklerin soğuttuğu bir sıcaklık, hayali bir maddesellik kalacak geriye. Öyle bir şey, öyle biri hiç olmamış sanki de, uzun ya da kısa süren bir romansa kapılmışsın sanki. Üzerine birinin gölgesi düşmüş, seni saydamlaştırarak yaralayıp geçmiş gibi ya da bir yansıma, ani bir parıltı, optik çözülme ya da kendi sesinin uzak yankısı. Durumu pek açıklamayan şeyler. Bu yüzden zor. Hiç değilse dışarıdan bakan birinin olana bir anlam verebileceği umudunu taşısam da, bir şeyi aynı tazelikle saklama ve aktarmada sözcükler ister istemez yetersiz kalacak, koflaşacak, yalanlayacak gerçeği. Bellek süzüp ayıklayacak, zaman farklılaştırıp geçmişe indirgeyecek. Hayallerden daha yalnız, daha yoksul, geri dönemez mi insan çoğu zaman? Bak Tati diye başlayabilirim. Tati tatlı demek. Küçükken onu böyle çağırırmışım. Bak Taticiğim, ablan aşık oldu galiba. Bir an kendimi bu havaya kaptırıyorum. Dizginlenemez bir istekle, hafifçe titreyerek ve içimden dışarıya çıkmak zorunda olan duyguyla itelenerek konuşmaya başlıyorum. Ama ağzımdan çıkan sözcükler karanlığa, yokluğa doğru yol alıyorlar nedense. Uzadıkça içler acısı, alçaltıcı, yerlerde sürüklenen anlamsızlık yumakları haline geliyorlar. Örneğin Sina ile ikimiz bir odada yerde yatıyoruz. İki ceset gibi. Bir türlü bir olamayan iki ahmak gibi ve panjurların arkasında sabah oluyor. Trafik ışıkları yanıp sönüyor, rüzgar ağaçların dallarını hışırdatıyor. Onu arzuluyorum. Onun her yerine dokunmak ve ikimizle ilgili kuşkuları yok etmek istiyorum. Bu istekle doluyum ama yapamıyorum. İşte bunlar söze dökülmeye direniyor. Sözcükler duyguları yansıtmada birbirlerine bağlanmaya yanaşmıyorlar. Onlara biçim vermeye, tek düz uzlaşmaya çalışmak dilimi bağlıyor. Anlıyorum Ulya, çok iyi anlıyorum ama biraz abartmıyor musun acaba? Sonuçta hiç tanımadığın bir adam bu. Yaşadıkların çok hoş, çok tatlı, tamam ama bu kadar önemsemek sonradan seni üzebilir canım. Yani sence bu basit bir yanılsama, görülmüş ve ertesi gün unutulacak bir rüya mı? Eğer anlattıkların doğruysa doymamış bir arzu kalmış ortada. Dikkat ettim de durmadan istiyordum, isterdim diyorsun. Senden gizlediğim hiçbir şey yok. Her şey aynen böyle oldu. Biraz da onun salaklığı tabii. Biraz da benim, öyle mi? Böyle mi yorumluyorsun? Bu kadar basit mi sence? Hayır, onu demek istemiyorum. Ama ben onu az çok tanıyan ve seni bilen biri olarak bakıyorum duruma. Daha çok da hayal edebildiğim ve algılayabildiğim kadarıyla. Daha derin bir bakışla algılayabileceğini umuyordum. Ah Ulya canım, ne kadar romantiksin. Senin bu romantizmine bayılıyorum. Tamam, söylediklerimi geri alıyorum. İnan bana, çabuk atlatacaksın. Neden böyle düşünüyorsun Deniz? Sina'nın senin için doğru erkek olduğunu, olabileceğini düşünemiyorum. Ben ne doğru erkeği arıyorum ne de süreklilik bekliyorum. Neden güzelliği bir kereye özgü olan bir şeyin tekrarını, yıpranmasını isteyeyim ki? İyi, sorun yok o zaman. Geç yatıyoruz. Buna rağmen uyuyamıyorum. Bedenim ateşler, başım hülyalar içinde sırt üstü yatıyorum. Geceyi çok erken bir vedayı parçalara ayırıp didikleyerek, bazı anları yeniden yaşayarak ve eksik parçaları tamamlayıp yeni oluşum şemaları yaratarak çiziyor, ölçüyor, ana hatları belirliyorum. Görüntülerin ardındaki her şeyi kazımak, yontmak, törpülemek ve altında ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Ama hiçbir sonuca ulaşamıyorum. Eğer beni isterse sahip olduğum her şeyden vazgeçip ona koşabilirim diye düşünüyorum uykusuzluğun çılgınlığı içinde. Sonra bana o kadar vazgeçilmez, olağanüstü görünen şeylerin sıradanı bile aştığını geçiriyorum içimden. Daha sonra da ansızın, karanlığın içinde çakan bir şimşek gibi beni vuran özlemi duyuyorum içimde. O burada, bende. Kolay bitmeyecek ve ben de bitmesini istemiyorum zaten. Kalkıp yarı karanlıkta bir aynanın önünde ayakta duruyorum ve kendime bu ne genç ne de yaşlı olan uzun boylu sarışın güzel kadına, onun kendi içine dönmüş, kendi etiyle ısıttığı, yolunu şaşırmış arzuya dışarıdan bakıyorum. Onun hakkındaki şimdiye kadar bilip öğrendiklerimin tümünü unutarak, sonra onun başka bir gezegenden gelmiş olduğuna inanarak ruhunun karanlık aynasına tersten düşen yazıları hece hece sökmeye çalışıyorum. Yoksa her şeyi yüzüme gözüme bulaştırıp ruhumu yenileme fırsatını elden kaçırdım mı? Boş ver diyorum. Ne olduysa oldu. Unut. Bu 20 yıl önceden kalma bir özlem ve delilik. Ölüyor gibi olabilirsin şu an ama ölmeyeceksin. Geçecek. Aynı anda bu kez vazgeçme diye azarlıyorum kendimi. Sonuna kadar, gidebileceğin yere kadar git, riske gir. Çünkü benzerini bir daha asla yaşamayacaksın. Neden sonra? Uykuyla uyanıklık arasında karma karışık düşlere yuvarlanıyorum. Bollukla, cömertlikle, yeşillerle, yağmurlarla, ateşli, sınırsız bir istekle sevişiyorum onunla ve bütün çizgileri aşıyorum.